Ayrım 6 sayfa 45. Milliyetçilik ve siyaset. Ben bu sunuşumda milliyetçilik duygu ve düşüncesinin ne zaman ve hangi durumlarda etkili bir siyaset argümanı olarak kullanılabildiğini anlatmaya çalışacağım. Örneklerim Avrupa ülkelerinden ve Türkiye'den olacaktır. Ana fikir olarak doğal toplumsal gelişmeler içinde milliyetçiliğin siyaset malzemesi olarak bir özelliğinin ve değerinin olmadığını, ancak özel durumlarda siyasi bir söyleme dönüştüğünde etkili olduğunu söyleyeceğim. Avrupa ve bizde bu özel durumların neler olduğunu işaret etmeye çalışacağım. Bu açıklamalara girmeden önce sempozyumun karar notasında yer alan bazı kavram ve hükümlere dokunmak istiyorum. Burada milliyetçiliğin, ulus devletin oluşması ile resmi ideolojinin bir mütemmim cüzü haline geldiği ve hem siyasi hayatı hem de kolektif hafızayı yeniden inşa ettiği ifade edilmektedir. Bu ifade bana, hangi milliyetçilik sorusu sorulmadan ve dönemin yeterince tahliline gidilmeden yapılmış erken bir genelleme gibi göründü. Ben size Türk milliyetçiliğinin öncü düşünürü Ziya Gökalp'ten itibaren Türk milliyetçilerinin iktidarlarla hep mücadele halinde olduğunu söyleyeceğim. Bu genelleme, Cumhuriyeti kuranların devletin bekası konusundaki yüksek duyarlılıklarının milliyetçilikle özdeşleştirildiğini düşündürmektedir. Elbette ki bu duyarlılık da milliyetçilik bir tutumdur. Ancak milliyetçilik bu tek değere indirgenemeyeceği gibi milliyetçiliğin istismar edilmiş tutumları yahut patolojik tezahürleri de kendisinden ayrı değerlendirilmek gerekir. Ayrıca Türk kültür hayatındaki batılılaşma düşüncesi, siyaset ve milliyetçilikle doğrudan ilişkili bir faktördür. Şimdilik şu kadarını söyleyeyim ki, Avrupalılaşma konusundaki tutum ve gelişmeler dikkate alınmadan, milliyetçiliğin siyasi tavrı ve etkileri değerlendirilemez. Avrupalılaşma tartışmalarını ve yaşanmış süreci göz ardı eden her yorum, noksan ve yanlış olacaktır. Ulusallaşma sürecinin, beka sorunsalı etrafında biçimlenen politik psikolojisinin derken de aynı hataya düşüldüğünü sanıyorum. Bir kere şu gerçeği açıklıkla belirtmek gerekir. Türk milletinin milletleşme süreci 3-4 bin yıllık bir tarihi mecradır. Bu süreç içinde Türk kültürü, yani nesnel Türk milli kimliği oluşmuştur. Bu oluşumu ulus devletle başlatmak çok karakuşi bir hükümdür. Cumhuriyete gelindiğinde Türk milletinin dini ile, dili ile, müziği ile, mimarisi ile, hayatın her alanında iyi kötü üsluba kavuşmuş bir yaşama tarzı vardı. Yani milli kültüre olan bir milletti. Neyi ulus devletle inşa etmeye başlıyorsunuz? Burada da bir kavram karışması var gibi görünüyor. Eğer burada söylenmek istenen toplumda milli kimlik idrakinin uyandırılması, milli şuurun güçlendirilmesi ise bu ayrı bir olaydır ve bizim daha sonra ferdin sosyalleşmesi diye dokunacağımız bir eğitim süreci içindedir. Bireye öznel milli kimliğini kazandırır. Aynı şeyi Gökalp mefküre olarak kavramlaştırmıştı ve şöyle demişti. Olmayan bir şeyin mefküresi inşa edilemez. Mefküre ancak tarihi bir gerçekliğin idrakidir. O tarihi gerçeklik de millettir. Milliyetçilik yaşadığımız topluma olan mensubiyet duygumuzun yarattığı bir gerilimdir. İnsan yaratılışının doğal temayüllerine dayandığı için, insani yanı sürekli tezahürleri toplumsal yapılara göre değiştiği için tarihidir. Bunu biraz açarsak, insan toplum halinde yaşamaya başladığı dönemden beri böyle bir gerilimi taşımıştır. Ancak bu gerilim yaşadığı toplumun yapısına göre tezahür etmiştir. Yani aileye, kabileye yahut millete göre ortaya çıkmış ve isimlendirilmiştir. Bu gerilim, mensup olunan topluma bağlılık, sevgi, dayanışma, fedakarlık ve tehlike karşısında saldırganlık temayüllerini içerir. Bu kısa dokunuş bugün milliyetçilik olarak isimlendirdiğimiz duygunun, İbn Haldun'un asabiye dediği gerilimin, millet toplumsal düzeyindeki tezahürü olduğunu göstermektedir. Büyük düşünür 600 yıl önce kendi dönemindeki toplumları gözlemlemesinden asabiyet kavramına ulaşmıştı. Düşünürümüzün yakaladığı öz, yani insanların kendi yakınlarına, mensubiyetlerine karşı bu olumlu duyguları, değişmeyen bir olgu olarak varlığını sürdürmektedir. Hangi toplum düzeyinde yaşanıyorsa, bu gerilim de ona göre tezahür edecek, isimlendirilecektir. Aile asabiyeti, kabile asabiyeti, millet asabiyeti, yani milliyetçilik. Bu gerilimin insanın ve toplumun doğal temayüllerine dayandığını ifade etmiştik. Şöyle açabiliriz. Toplumun yapısı ne olursa olsun, çocuk en küçük yaşlarından ve aile ortamından başlayarak bir toplumsallaşma sürecine girer. Komşusu, akrabaları, mahallesi, kenti, basın yayın organları dahil bütün bu çevresel etkiler içinde örgün eğitimden geçer ve toplumsallaşır. Toplumsallaşma, kişinin bu uzun eğitim süreci içinde kişiliğini oluşturması anlamına gelir. Tabii biz burada bu oluşumdaki kişisel ve toplumsal payların ağırlığı üzerinde durmayacağız. Her bireyin fizyolojik ve psikolojik yapısının özgün, sevdiğim bir tabirle tek nüsha olduğunu biliyoruz. Bu yapının kişilik oluşumunda nispeti ne olursa olsun payı olduğu da kesin. İçinde kişiliğin oluştuğu kültürün yani eğitim sürecinin değiştirebileceği kişilik unsurları vardır. Değiştiremeyip yönlendirebileceği unsurlar vardır. Sonuçta birey kişiliğini kazanırken kültürün ölçülerini, değerlerini özümseyerek biçimlenir. Yani kişilik aynı zamanda toplumsal, milli kimliği kazanmakla oluşur. Ama o tek nüsha olanın özellikleri daima kendini korur. Söz gelimi, gerilimi yüksek insanlar vardır, sakin doğalı insanlar vardır. Yahut içe dönük kişilikler vardır, dışa dönük olanlar vardır. Ama hepsi aynı süreçten geçmiş, aynı mensubiyet duygusunu yaşamışlardır. Bu girişi fazla uzatmayalım. Eğer toplumsal yapıda büyük bir arıza yoksa, toplumsallaşma süreci doğal bir eğitim şeklinde işliyorsa, o toplumda yetişen herkes doğal olarak milli duygulara sahiptir. Yani milli asabiyete sahiptir. Yine de tekrar etmiş olalım ki, bu asabiyetin yani milli gerilimin şiddeti, her şeye rağmen farklılaşabilen eğitimle ve kişisel mizaç dediğimiz psikolojik ve fizyolojik yapılarla ilgilidir. Buna inançlardaki farklılıkları da eklemek zorundayız. Bu gerilimin tezahür biçimlerinin de aynı yapılarla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu kişisel farklılıkları görmeyerek genel çizgi üzerinde konuşmamızı sürdürürsek, doğal gelişmesini sürdüren bir toplumsal yapı içinde milliyetçiliği bir siyasi argüman olarak kullanmanın fazla bir anlamı ve ilgi çekiciliği yoktur. Niçin? Çünkü yukarıda bir nebze dokunduğumuz gibi herkes milliyetçidir. Herkesin kendi kişiliğine göre bir milli asabiyeti vardır. Bu durumda milliyetçilik farklı bir söylem, farklı bir heyecan, farklı bir ilgi yaratmaz ki. Milliyetçilik milletinden yana, milleti için bir duruş, bir vaziyet alış ise, tabir yerindeyse herkesin kıblesi aynıdır. Toplumsallaşma süreci sağlıklı işleyen toplumlarda milliyetçilik konuşulmayan ortak kabullerdendir. Milli tavır, milli duruş, bilgi ve yorum farkları saklı kalan bir sözsüz toplumsal anlaşmadır. Elbette ki herkes kendi milleti için ve kendi milletine göre düşünecektir. Proje yapacaktır. Avrupalı milletlerdeki gelişmeler genel olarak bu duruma uygundur. Peki milli asabiyet yahut milliyetçilik ne zaman etkili bir siyaset faktörü olarak ortaya çıkar? İki durumda bu görünür. 1. Milliyetçiliğin patolojik bir söylemde ortaya çıkması hali. Böyle bir sapma durumunda milliyetçilik yeni iddia ve söylemlerle milleti çağırır. Nazizmin üstün ırk ve Yahudi düşmanlığı, faşizmin devleti kutsallaştıran Roma hayalleri gibi. Avrupalılar bu hastalıklı milliyetçilik tezahürlerinin bedelini çok ağır ödediler. Bunun içinde nasyonalizm sözcüğünden hoşlanmazlar ve kullanmaktan kaçınırlar. Ancak tekrar edelim ki, milli duruş, tavır, vaziyet, alış dediğimiz gerilim, sözsüz bir toplumsal anlaşma olarak her zaman egemendir. Bu duruşun devlet ve toplum hayatına egemen olması doğal bir olaydır. Toplumsallaşma sürecinde de milli gerilimi zedeleyecek yönünü saptıracak bir gelişmeye izin verilmez. Bütün bunlar konuşulmaya, tartışılmaya gerek duyulmayan doğal süreçler olarak yaşanır. Avrupa'da ancak yabancılar diye isimlendirilen sorun ortaya çıktıktan sonra literatürde ve siyasette yeniden milliyetçilik konuşulmaya başlandı. İhtiyaç duydukları iş gücünü gelişmekte olan ülkelerden karşılayan batılı devletler, başlangıçta bu unsurları kolayca asimile edebileceklerini düşünmüşlerdi. Bu olmayınca uyum adı altında yine aynı maksada dönük politikalar üretmeye çalıştılar. Bu da istenen sonucu vermeyince milliyetçilik yabancı düşmanlığı şeklinde ve yine eski hastalıklı tezahürlerini hatırlatır biçimlerde uç vermeye başladı. Ve bu haliyle iç politikada etkili bir argüman olarak kendini gösterdi. Şimdi Avrupa'da milliyetçi akımlar sırf öteki saydıklarına düşmanlık boyutuyla Avrupa Birliği'ni de tehdit eden boyutlarda gelişmeler göstermektedir. Milliyetçiliğin birleştirici değil, ayırıcı özelliğine, düşmanlığa dayalı tek boyutlu ve şüphesiz hastalıklı bir gerilime oturan bu tezahürlerin nasıl bir sonuca ulaşacağı hakkında yorum yapılabilse de, hüküm vermek için erkendir. 2. Milliyetçiliğin siyaset alanına farklı bir çağrı olarak girmesinin ikinci şekli, bizde yaşanan toplumsal değişme ile ilgilidir. Bildiğimiz gibi Profesör Mümtaz Turhan, kültürel değişmeleri doğal ve cebri kültürel değişmeler olarak ayırarak inceler. Kendiliğinden oluşan toplumsal değişmelerde genellikle sorun yaşanmaz. Ama cebri kültürel değişmelerde toplumuna göre çeşitli sıkıntılar yaşanır. Çünkü bu durumda toplumun geleneksel, milli kültürü, yaşama biçimi, hukuki yaptırımlar altında değiştirilmeye çalışılır. Şimdi bu gelişmenin siyasete yansımasını görmek için Türk milliyetçiliğinin içeriği ile Cumhuriyet sonrası mecburi kültür değişimlerinin niteliğine kısaca bakmak gerekir. Bilindiği gibi özellikle meşrutiyet döneminde hızlanan Avrupalılaşma tartışmalarında Türk milliyetçileri olarak adlandırdıklarımız genellikle parçacıdırlar. İslamcı diye anılan aydınlarımız da parçacıdırlar. Ne demek bu? En kısa ifadesiyle şu demek. Batı medeniyetinin bazı unsurlarını alalım, bazı unsurlarını almayalım. Hangi unsurların alınacağı konusunda Türk milliyetçileri ile İslamcılar arasında fark yok gibidir. Manevi kültür dünyamız ve yaşama biçimimiz milli kalmalı. Batının ilim ve fennini almalıyız. Akif'in, alalım garbın ilim ile fennini diyen şiirini hatırlarsınız. Daha sonraki kuşaklarda da bu çizgi devam etmiştir. Profesör Mümtaz Turhan, Batının ilmi zihniyetini almamız gerektiğini söylemiş, Peyami Safa aşağı yukarı aynı sonuca gelen Batının matematik düşüncesini alarak bir senteze gitmek gerektiğini söylemiştir. Avrupalılaşmak sonunda da bir de bütüncüler vardır ki, bu kesim hiçbir ayırım yapmadan Batı kültürünün bütünüyle alınması gerektiğini savunurlar. Birçok Batıcı yazar arasında Türkçü Ahmet Ağoğlu da bu görüştedir. Türk milliyetçiliğinin öncü düşünürü Ziya Gökalp'e gelince, o hayat bütününü kültür, hars ve medeniyet olarak ikiye ayırır. Çok genel çizgileriyle söylersek, medeniyet bir yöntem vasıtasıyla ve iradeyle yapılan şeylerin toplamıdır. Kültür yani hars ise, bu tür bir yöntem ve kişisel irade olmaksızın, toplumların yarattığı değerlerdir. Gökalp'in kendi ifadesiyle, medeniyet müspet ilimler, yöntemler, teknikler gibi milletler arasında ortak olan zihniyetlerin toplamıdır. Milli hars, milletin diliyle birlikte, kendine mahsus olan dini, ahlaki, bedi duygularının toplamıdır. İkisi de toplumsal hayatın bütününü kapsamakla birlikte, hars milli, medeniyet milletler arasıdır. Gökalp'e göre kültürde kesinlikle milli olmalı ve bunu geliştirmek için halka gitmeliyiz. Medeniyeti ise Avrupa'dan alabiliriz. Milli kimliğimizi oluşturan kültür alanında Avrupalılara benzeyemeyiz. Türkçüler tamamen Türk ve Müslüman kalmak şartıyla Batı medeniyetini görmek isteyenlerdir, diyor ve bunu biraz daha açıyor. Bugün bizim için çağdaşlaşmak demek, Avrupalılar gibi dreadnoughtlar, otomobiller, uçaklar yapıp kullanabilmek demektir. Çağdaşlaşmak, şekilce ve yaşama tarzı olarak Avrupalılara benzemek demek değildir. Ne zamanki bilgi ve eser almak için Avrupalılara ihtiyaç duymadığımızı görürüz, o zaman çağdaşlaşmış olduğumuzu anlarız. Şimdi çok önemli bir noktaya daha işaret edelim. Gökalp dikkatli okunduğunda bu konuda milli kültür, kimlik lehine, diğer bütün aydınlarımızdan daha kesin ve sınırlayıcı olduğu görülür. Çünkü diyor ki, Avrupa'dan alacağımız medeniyet unsurlarının milli kültürümüzle uyum halinde olması gerekir. Eğer alacağımız medeniyet unsuruyla bu uyumu sağlayamıyorsak, milli kültürü seçecek ve o medeniyet unsurunu almayacağız. Görüyoruz ki milli kimliğimizi oluşturan maddi ve manevi kültür konusunda Gökalp çok duyarlıdır ve bu konuda her şeyin ölçüsü olarak milli kültürü yani harsı alır. Bu noktada Cumhuriyet sonrası Avrupalılaşma gayretlerimize yani cebri kültür değişimlerine baktığımızda Gökalp'in düşünce ve önerilerine zıt olduklarını görürüz. Cebri kültür değişmelerimiz yukarıda dokunduğumuz ayrımla bütüncü bir yön izlemiştir. Yani Avrupa medeniyetini hiçbir ayrım yapmadan tekniğinden yaşama biçimine kadar almak. Bu anlayışa bağlı olarak dil, din, musiki, giyim, kuşam gibi kültür alanlarında adımlar atılmıştır. Örnek olarak dil alanına bakabiliriz. Atatürk'ün başlatıp kısa bir süre sonra vazgeçtiği güneş dil teorisinden sonra dilde arılaştırma hareketi, kelimelerin kökeninde ırkçılık yapma boyutlarına devam etmiştir. Aslında Türkçe kendi doğal gelişmesi içinde esasen sadeleşiyordu ve Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Yakup Kadri, Peyami Safa gibi büyük yazarlar bu sade Türkçe ile eserlerini vermişlerdi. Profesör Mehmet Kaplan'ın Türkçenin altın dönemi dediği devre bu doğal sadeleştirme hareketi içinde yaşandı ve Türkçe sadeleşmeye de devam ediyordu. Fakat dikkat edilecek olan nokta şudur. O zamanki Türk Dil Kurumu ve Nurullah Ataç çevresindekilerin maksadı dili sadeleştirmek değil, Avrupalaşmanın bir aracı olarak kullanmaktı. Kelimeler, kavramlar, kültürel kökenlerden ve bağlamından kopartılacak ve yeni kelimeler Avrupa kültürü ile ilgilendirerek yerleştirilmeye çalışılacaktır. Sonuç olarak hayatın bütün alanlarının Avrupalaştırılması iddiası doğal olarak Ziya Gökalp çizgisindeki Türk milliyetçilerinin iktidarlara karşı tavır almalarına yol açmıştır. İktidarlardan farklı bir söylem ve iddialara sahip olan bu zümreler, çoğu kez yayın alanında fikirlerini savunmuşlar, zaman zaman da değişik siyasi partiler içinde kümelenmişlerdir. 1970'lerden sonra ise doğrudan ve bağımsız bir parti halinde Türk siyasi hayatına girmişlerdir. 1970'li yıllar yukarıda söylediklerimize ilave bazı özellikler daha getirmiştir. Dünyadaki soğuk savaş şartları Türk milliyetçilerinin iktidarlarla çatışmaya girmesi için yeni unsurlar getirmiştir. İktidarlar gelişen olayları genellikle sağcı gençlerle solcu gençler çatışıyorlar sığ mantığı içinde ele aldı ve bir denge kurmaya çalıştılar. Milliyetçiler ise Marksizmi mücerret bir sosyal yahut tarih görüşü olmaktan öte Rus emperyalizminin yeni bir açılımı ve aşaması olarak görüyorlardı. 300 yıldır kendisiyle mücadele halinde olduğumuz, boğazları ele geçirmeye kendisi için bir hak, jeopolitik bir zorunluluk olarak gören ve İstanbul'u Çarigrad olarak isimlendiren Rusya, şimdi kullanamadığı askeri güç yerine ideolojik silahı ile Türkiye'yi düşürmek istiyordu. Dünyanın genel olarak az gelişmiş ülkelerinde denediği bu yöntemi en son Afganistan'da başarmış, şimdi Türkiye üzerinde deniyordu.